Washington Irving, Uykulu Kuytu Söylencesi. Seslendiren Akın Altan. Merhum Knickerbocker'ın evrakları arasında bulunmuştur. Şen diyarıydı mahmur başımın, gözlerimi dalga dalga örten hülyaların ve yaz semalarını ilelebet boyayan bulutlardaki parlak hisarların. Miskinlik Hisarı. Hudson Nehri, Hollandalı eski denizcilerin Tappan-Zee adını verdikleri bir yerde genişleyip yayılarak uçsuz bucaksız akar. Burada denizciler yelkenlerini her vakit ihtiyatla indirir ve Aziz Nikolas'a onlara himaye etmesi için yakarır. Doğu kıyılarını girintili çıkıntılı bir biçimde çevriliyen bu geniş koylardan birinin bağrında kimilerinin Greensburg adını verdiği ancak çoğunlukla Tarrytown olarak bilinen bir pazar ve liman kasabası uzanır. Anlatılana göre bu isim, evvel zamanlarda pazarın kurulduğu günler köy meyhanelerine gelip aylaklık etme eğiliminde olan kocalarından ötürü komşu köyün karıları tarafından uydurulmuş. Her neyse, benim görevim ispat etmekten ziyade açık ve inandırıcı olmak maksadıyla olanları anlatmak. Bu köyden çok değil, belki 3 kilometre uzaklıkta, yüksek tepelerin arasında küçük bir vadi, daha doğrusu bir arazi bulunur. Burası dünyanın en sessiz yerlerinden birisidir. Bir çayın dinginleştirici şırıltısıyla insanı ebedi istirahatine hazırlıyormuşçasına akıp gittiği bu topraklarda alışılagelmiş sükuneti bozan neredeyse yegane ses, ara ara kulağa çalınan ağaç kakan tıkırtıları yahut bıldırcınların ıslıklı ötüşleridir. Anımsıyorum da, henüz bir delikanlıyken, ilk sincap avı serüvenim, şimdilerde vadinin bir yanını gölgeleyen uzun ceviz ağaçlarının yetiştiği koruda geçmişti. Tüm tabiatın tuhaf bir sessizlik içinde olduğu bir öğle vakti orada gezinirken, kendi silahımın şabat gününün tüm sakinliğini bozup dağıtan ve öfkeli yankısı bir müddet daha devam eden gürleyişiyle yerimden sıçramıştım. Şayet bir gün dünyadan ve onun tüm avuntularından uzaklaşıp, tasalı yaşantımın artıklarından hayallere dalarak sıyrılmayı dilersem, bu küçük vadiden daha uygun bir yer düşünemiyorum. Dünyadan elini eteğini çekmiş bu küçük vadi, öteden beri uyuşuk sessizliğinden ve ilk Hollandalı göçmenlerin soyundan gelen yerlilerinin tuhaf tabiatlarından ötürü Uykulu Kuytu olarak bilinir. Buranın delikanlılarına ise yöredeki köylüler tarafından Uykulu Kuytu oğlanları denir. Vadideki durum öyledir ki, uykulu, müpem bir varlık sanki buraya çöreklenmiş de, havasına sızıp işleyerek tüm vadiyi ele geçirmiştir. Bazısı, bu topraklara yerleşimin ilk zamanlarında soylu bir Alman doktor tarafından büyü yapıldığını, bazısı da kabilesinin büyücüsü yahut kahini olan ihtiyar bir kızılderili şefinin, toprakları Efendi Hendrik Hudson tarafından keşfedilmeden önce ayinlerini burada düzenlediğini söyler. Yine de, burası her halükarda iyi kalpli insanlarının zihinlerini etkileyerek hayatlarını daimi bir düşselliğin içine hapseden bir büyünün etkisi altındadır. İnsanı hayretler içinde bırakan bir takım inanışlara sahip bu yerliler, daimi bir esriklik içinde bulunur, çeşitli görülere haiz olup gayipten sesler ve müzikler duyarlar. Etrafta, kuytunun kimi yerlerine hayaletlerin dadandığıyla yahut alacakaranlık vaktiyle alakalı bir takım hurafeler anlatıla gelir. Yıldızlar, bu vadide hiçbir yerde olmadığı kadar çok kayar. Göktaşları, gökyüzünü hiçbir yerde olmadığı kadar parlak bir şavkımayla ışıtır. Ve bu haliyle vadi, 9 yoldaşıyla 4 nala giden kabusun oyunları için biçilmiş kaftandır. Gel gelelim bu efsunlu göreyi en sık ziyaret eden, görünüşe göre havadaki tüm güçleri de etkisi altında bulunduran, başat hayalet, ata binmiş başsız bir insan suretindedir. Kimi söylentilere göre bu, bağımsızlık savaşı sırasındaki atsız muharebelerden birinde bir top mermisiyle başı uçan ve o günden beri rüzgarın kanatlarını atlamışçasına bir ivedilikle seyirtip gecenin karanlığına karıştığı görülen bir askerin hayaletidir. Yalnızca vadiye dadanmakla yetinmeyen bu hayalet, kimi vakitler civar yollara, bilhassa fazla uzak olmayan bir kilisenin yakınlarına da musallat olur. Bu vakalara ilişkin etrafta dönen dedikoduları derleyip düzenlemede oldukça titiz davranan birkaç güvenilir tarihçinin ileri sürdüğüne bakılırsa, süvarinin bedeni kilise bahçesine gömülüdür. Hayalet, geceleri kopan kafasını bulmak için muharebenin gerçekleştiği meydana gider. İşte kuytuda gece yarıları esen o şiddetli rüzgarda, süvarinin kilise bahçesine şafak sökmeden bir an evvel varmak amacıyla atını süratle koşturmasından meydana gelir. Bu gölgeler içinde yetmiş yörede, insanların birbirlerine ateş başlarında anlattıkları binbir ürkütücü hikaye, uykulu kuytunun başsız süvarisi diye bilinen hayalet etrafında döner ki, hakkındaki rivayetlerden yukarıda kısaca bahsedilmişti. Dikkat edilmesi gereken şu ki, bahsettiğim hayallere, görüntülere yönelik bu eğilim yalnızca vadinin yerlilerine özgü değildir. Gayri ihtiyari olarak burada bir müddet yaşamış herkesin içine işlemiştir. Zihinleri bu uykulu yöreye girene dek ne denli berrak olursa olsun, insanlar buradaki büyülü havadan aldıkları bir iki solukla kendilerini hayal alemine teslim eder ve düşlere dalıp hayaletler görmeye başlar. Huzur dolu bu yerden elimden geldiğince övgüyle bahsederim. Burası, bu hareketli toprakların ötesinde aralıksız değişimler yaratan büyük göçlerin ve reformların yaşandığı vakitler. Tıpkı New York'un köşesinde bucağında saklı kalan yerler gibi, küçük Hollanda vadilerinin arasında kuytuda kalmış, bu nedenle nüfusunu, yaşam biçimini ve adetlerini muhafaza etmiştir. Yöre bu haliyle sazların ve su kabarcıklarının dinginlikle süzüldüğü yahut birbirini takip eden hareketlerle dalgalandığı, akıntıdan uzakta suların coşkun çağıldamasını engelleyen küçük ve durgun su birikintilerinin bir eşidir. Uykulu kuytunun mahmur köşelerinde gezinmeyeli bir hayli sene olmasına karşın yine de o eski ağaçları, bu ağaçların kucağında otlarla benzeşip onlar gibi yaşayan aileleri tekrar görebilecek miyim merak ediyorum. Tabiatın bu kuytuluğunda, Amerikan tarihinin uzak bir döneminde, yani nereden bakılırsa bir 30 yıl kadar önce, Ichabod Crane adlı, civardaki çocuklara öğretmenlik yapmak amacıyla uykulu kuytuya kısa bir süreliğine gelen, yahut kendi deyimiyle burada oyalanan muhterem bir kimse yaşamaktaydı. Amerika'nın birliğe gerek deha bakımından gerekse orman hususunda öncü kimseler tedarik edip, her sene sınırdan bir grup ormancı ve öğretmen yolladığı Connecticut eyaletinde doğup büyümüştü. Crane soyadı tam da dış görünümünü yansıtıyordu. Boylu posluydu ancak dar omuzları, uzun kol ve bacakları, giysisinin kollarından aşağı uzayıp sarkan elleri ve kürek niyetine kullanılabilecek ayaklarıyla sırık gibi bir görünüme sahipti. Bu haliyle tüm gövdesi birbirine gevşek bir biçimde tutturulmuş gibi görünüyordu. Devasa kulakları, kocaman, donuk bakışlı yeşil gözleri ve uzun ince bir gagayı andıran burnuyla, öyle ki tüneyine kurulmuş, rüzgarın ne yönde estiğini söyleyen horoz biçimindeki rüzgar fırıldaklarına benziyordu. Kafası küçücük ve tepesi de dümdüzdü. Onun rüzgarlı bir günde bir tepenin etrafında esintiden kabarıp bir oraya bir buraya uçuşan kıyafetleriyle gezindiğini gören, kıtlığın vücut bulup dünyaya üşüştüğünü yahut bir korkuluğun mısır tarlasının birinden fırlayıp kaçtığını düşünürdü. Okulu irice kütüklerden yapılma, alçak tavanlı, genişçe bir odadan oluşuyordu. Pencerelerin bir kısmı camla, bir kısmı ise eski müsvedde defterlerinin yapraklarıyla kapatılmıştı. Kimselerin olmadığı vakitler burası, içeri kolayca geri verecek olan bir hırsız geri çıkamasın diye kapı tokmağına dolanan bir söğüt dalı ve pencere kepengine dayandırılan direklerle mahirane bir biçimde emniyet altında tutuluyordu. Bu fikir için mimar Joost van Houten, kuvvetle muhtemel yılan balığı yakalamak üzere kurulan tuzakların gizeminden esinlenmişti. Okul, epey ıssız ancak iç açıcı bir mevkide bulunuyordu. Hemen yanı başında akan bir çay ve çayın sonunda yükselen heybetli bir huş ağacıyla ormanlık bir tepenin tam dibinde inşa edilmişti. Mahmur bir yaz gününde öğrencilerinin ders işlerken çıkardıkları uğultu arı vızıldanmalarına benzeşirdi. Bu vızıltılar yer yer öğretmenini ikaz eden veya buyuran sesiyle, yer yerde tembel aylakların öğretmenleriyle beraber bilginin çiçeklerle kaplı patikasında çıktığı gezi sırasında huş ağacının dehşet verici bir biçimde uğuldamasıyla bölünürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse Ichabod işinde özenli bir insandı ve oğlunu dövmeyen özünü, kızını dövmeyen dizini döver sözünü kulağına küpe etmişti. Muhakkak ki öğrencileri ona ne özünü ne de dizini dövdürtüyordu. Gel gelelim onu, tebaasının acı çekmesinden memnuniyet duyan merhametsiz bir otoriteymiş gibi gösteremem. Zira tam tersine görevini zayıfların sırtındaki yükü alıp güçlülerin sırtına bindirmek suretiyle şiddet uygulamaktansa adalet ve ayrımcılıkla yerine getiriyordu. Adaleti, hafif bir sopa savrulmasından bile yüzünü acıyla buruşturarak kaçan cılız bir yavrucağa müsamaha gösterip, o küçük, domuz gibi sağlam, inatçı mı inatçı, geniş etekli Hollandalı yaramazları falakanın altına yatırıp, acıdan suratları asılana, içleri kinle dolup taşana dek zavallılara işkence ederek sağlıyordu. Tüm bunlar bu öğretmen için ailelere karşı görevini yapmaktı. Üstelik çocukcağızlara, olan olduktan sonra onları fevkalade rahatlatan, yaptıklarını daima hatırlayacaklarına ve bunun için kendisine ömrünün sonuna kadar teşekkür edeceklerine dair bir güvence vermeden asla dayak atmıyordu. Ders saatleri sona erdiğinde ise büyük çocuklarla arkadaşlık ediyor, onlarla oyun oynuyor ve öğle aralarında güzel kız kardeşleri yahut güzel yemekleriyle meşhur maharetli anneleri olan ufaklıkları evlerine kadar götürüyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, öğrencileriyle arasını iyi tutması da gerekiyordu. Okuldan kazandığı para, her gün yediği ekmeğe bile ucu ucuna yetiyordu. Her ne kadar sıska görünse de, ağzını anakondalara eş büyüklükte açıp, muazzam bir iştahla ne varsa silip süpürme kuvvetine sahipti. Fakat geçimini sağlamak için, buralarda adet olduğu üzere, çocuklarına öğretmenlik yaptığı çiftçilerin evlerinde kalıyor, onların yemeklerinden yiyordu. Böylelikle, tamamı pamuktan bir mendilin içine sığan dünyalığıyla birlikte komşuları dolaşarak sırayla her birinde birer hafta misafir oluyordu. Tüm bunlar, okul masraflarının feci bir yük olduğunu düşünen ve öğretmenleri de işe yaramaz kimseler olarak gören köylü patronlarının elini çok dara sokmasa da, Ichabod kendini işe yarar ve uyumlu gösterebilmek için türlü yöntemlere başvuruyordu. Kimi vakitler çiftliklerdeki hafif işlerin bir ucundan o da tutuyor, çiftçilerin otları güneşin altına serip saman yapmalarına yardımcı oluyor, çitleri onarıyor, atları suluyor, inekleri otlaklardan toplayıp getiriyor ve kışın yakmak için odun kesiyordu. Tüm bunları yaparken de küçük imparatorluğu olan okulunda saltanatını sürerken takındığı hükmedici vakur ifadesini bir kenara bırakıp, tarifi mümkün olmayan bir biçimde yumuşak başlı ve insanların lütuflarını kazanmak için canla başla çalışan bir kimseye dönüşüyordu. Aradığı lütfu da çocuklarına, özellikle en küçük olanlarına göz kulak olduğu annelerin gözlerinde görüyor ve kuzuyu merhametle koruyup kollayan yürekli bir aslan gibi bir dizine bir ufaklığı oturtup bir ayağıyla da beşiği sallayarak saatler geçiriyordu. Bu marifetlerinin yanı sıra kendisi yörede şan öğretmenliği de yapmaktaydı. Genç insanları ilahi okuma konusunda eğiterek ışıl ışıl şilinleri cebine dolduruyordu. Pazar günleri kilisenin koro yerinin önüne, seçtiği şarkıcılardan oluşturduğu bir grupla kurulup kendince zafer meşalesini rahiplerin elinden almasıyla ne kadar böbürlense azdı. Sesi topluluğun geri kalanının üzerinden çın çın ederek yükselip uzaklaşırken bile etraf hala işitilen tuhaf seslerle titreşirdi. Hatta ve hatta yükselen sesler değirmen havuzunun tam tersi yönde 1 kilometre öteye kadar uzanır, sakin bir pazar sabahı duyana Ichabod Crane'in genizinden geldiğini belli ederdi. Böylelikle muhterem öğretmen ama öyle ama böyle olarak adlandırılabilecek maharetli bir vardiya yöntemiyle geçimini bir şekilde sağlıyor, fakat kafa işinden zerrece anlamayan kimseler tarafından gül gibi geçinip gittiği sanılıyordu. Taşra kadınlarınca erkek öğretmenler, kaba köylü gençlerden kat be kat üstün zevklere ve hünerlere sahip, ancak rahiplerinkinden aşağıda bulunabilecek bir eğitim almış hovarda beyefendiler olarak düşünüldüğünden, onların gözünde çoğunlukla büyük önem teşkil ederler. Haliyle, varlıklarının da çiftlik evlerinin çay sehpalarında kısa süreli heyecanlanmalara, fazladan kek ve şekerleme tabaklarına yahut da bir ihtimal gümüş çay takımı geçitlerine sebep olması beklenir. Bu sebepten, bizim mürekkep yalamış adamımız da, köyün tüm küçük hanımlarının gülümseyen yüzleri arasında bilhassa neşelenirdi. Pazarları ayin aralarında onların içinde nasıl göründüğünü bir hayal edin. O, etraftaki ağaçlardan hanımlar için yaban üzümleri koparıp getirir, gülmeleri için çevredeki mezar taşlarının üzerinde yazanları okur, yahut hemen yakındaki değirmen havuzunun kıyısında kalabalık bir topluluk halinde onlarla birlikte gezinirken, köyün çekingen ödükleri arkalarından süklüm püklüm ilerleyip, Ichabod'un seçkin zarafetini, hal ve tavırlarını kıskanırdı. Yarı gezgin hayatından ötürü ayaklı bir gazete gibiydi. Çevredeki tüm dedikoduları o evden bu eve taşır, bu sayede her zaman memnuniyetle karşılanırdı. Dahası kadınlar tarafından da birbirlerinden farklı kitaplar okuduğu ve aynı zamanda sıkı sıkıya inanmakta olduğu Cotton Mather'ın İngiltere'de Cadılığın Tarihi isimli kitabına tam anlamıyla vakıf olduğu için bilge bir insan gibi takdir görürdü. Ichabod, esasında açık gözlülüğün ve saflığın tuhaf bir karışımıydı. Doğa üstüne olan iştahı ve bunu özümseme kuvveti eşit derecede sıra dışıydı. Ki iki meziyeti de bu efsunlu bölgede yaşamaya başladığından beri güçlenmişti. Onun için kocaman ağzının yutamayacağı büyüklükte ve korkunçlukta hiçbir hikaye yoktu. Öğleden sonraları öğrenciler dağıldığında, okulun dibinde şırıldayan derenin yanı başındaki yonca yatağına uzanır, alacakaranlık sayfaları karanlığa gömene dek Mather'ın uğursuz hikayelerini okur ve bundan çoğu defalar büyük haz duyardı. Sonrasında bataklığın, derenin ve de huşu dolu ağaçlığın yanından geçen, o gün konaklayacağı çiftlik evine uzanan yolda ilerlerken, yamaçtan gelen çoban aldatan kuşlarının iniltisi, ağaç kurbağalarının fırtınaya alamet olan uğursuz bağırtısı, çığırtkan baykuşların kasvetli ötüşleri yahut da kuşları tünedikleri çalıların üzerinden ürkütüp kaçıran ani hışırtılardan ibaret tüm tabiat sesleri, o gece yarısı vakti, coşkulu hale gelmiş hayal gücünü adam akıllı galeyana getirirdi. Sanki sıra dışı bir parıltı yol boyunca dalga dalga akarak etrafı aydınlatıyormuş gibi, kapkaranlık yerlerde en canlı ışıltılarıyla yanarak uçuşan ateş böcekleri de onu zaman zaman ürkütürdü. Öyle ki bu ahmak böceklerden biri sallana sallana uçarken eskaza kendisine çarpacak olan zavallı çapkın, bir cadının büyüsünün kendisine isabet ettiğini zannedip oracıkta öbür dünyayı boylardı. Ichabod, böyle anlarda kafasındakileri atabilmek ve habis ruhları kovmak için çareyi ilahi söylemekte bulurdu. Uykulu kuytunun iyi yürekli insanları da akşamları kapılarının önünde otururken, onun kah uzaklardaki tepeden, kah karanlık yoldan süzülüp kulaklarına çalınan sesiyle, uzunca vakit hasret kaldıkları ruhu okşayan o güzelliğe kavuşmuş halde sık sık huşuya dolarlardı. Ichabod'un keyif aldığı korku verici uğraşlarından bir diğeri de uzun kış akşamlarını Hollandalı ihtiyar kadınlarla geçirmekti. Hanımlar ateşin yanına oturmuş yün eğirir, elmalarda ocakta kızarıp çıtırdarken, Ichabod onlardan hayaletlerin ve cinlerin, lanetli tarlaların ve derelerin, perili köprülerin ve evlerin, bilhassa kuytunun fırtına süvarisi de dedikleri başlı süvarinin hayret verici hikayelerini dinlerdi. Kendisi de aynı şekilde bir zamanlar Connecticut'ta hüküm süren cadı efsaneleriyle, dehşet veren kehanetlerle ve havadaki bir takım meşhum görüntü ve seslerle onları eğlendirir, kuyruklu yıldızlara ve kayan yıldızlara dair tahminleriyle onları kederlere gark ederek korkutur ve endişelenmeleri gereken bir gerçek olarak dünyanın tamamıyla kendi etrafında döndüğünü, hatta bazen tepe taklak bile olduğunu söylerdi. Hiçbir hayaletin yüzünü göstermeye cesaret edemediği, çıtırdayarak yanan akkor ateşin başında birbirine güven içinde sokulurken, bütün bunlar ne kadar keyif verirse versin, eve dönmek üzere yola çıktığında hepsi Ichabod'un başına üşüşür, içine korku salardı. Karlı gecenin loş ve solgun ışıkları arasından geçen yolunda etrafını kuşatan şekiller ve gölgeler onu nasıl da ürkütürdü. Ötelerdeki pencerelerden çıkıp da ıssız tarlaları geçerek titreşe titreşe süzülüp gelen ışığa nasıl da hasretle bakardı. Yoluna çarşaflı hayaletler gibi serilmiş karlı çalılara her denk geldiğinde nasıl da dehşete kapılırdı. Ya buz tutmuş yolda yürürken kendi ayak seslerinden ürküp korkuyla sinmesine, dibinde ağır ağır yürüyen çirkin bir yaratık görme korkusuyla omuzlarının üzerinden dahi arkasına bakamamasına ne demeliydi? Ağaçlardan uğulduyarak esen şiddetli rüzgarı, dört nala giden süvarinin yine her gece yaptığı aramalarından biri sanıp nasıl da tarifsiz endişelere gark olurdu. Gel gelelim, bunlar salt geceden kaynaklanan korkular, karanlıkta yürüyen bir kimsenin kafasında dolaşan hayaletlerdi. Çokça hortlak görmesine ve bu ıssız yolculuklarında şeytanın ona çok kereler değişik biçimlerde musallat olmasına karşın, gün ışığı tüm bu uğursuzlukları dağıtırdı. Gel gelelim yolu, fanilerin zihinlerini hayaletlerden, cinlerden ve tüm cadı ırkından daha fazla şaşkınlığa uğratan bir mahlukla, bir kadınla kesişmemiş olsaydı, şeytana ve onun tüm marifetlerine karşın yaşamını mutlulukla sürdürürdü. Hollandalı varlıklı bir çiftçinin tek çocuğu Katrina van Tassel. Her hafta akşamları kendisinden ilahi okuma eğitimi almak üzere toplanan müzik öğrencilerinden biriydi. 18'inde yeni yeni çiçek açan, keklik gibi dolgunca bu kız, babasının yetiştirdiği şeftalilere eş olgunluğu, bal gibi tatlı yumuşaklığı ve al al yanaklarıyla Herkes tarafından salt güzelliğiyle değil, muazzam mal varlığıyla da bilinirdi. Üstelik biraz da işveliydi. Öyle ki eski ve yeni moda zevklerinin bir karışımı olan giysisinden tüm alımlılığı olanca edasıyla gözler önüne serilirdi. Büyük büyük büyük annesinin kendisine sağırdamdan getirdiği sap altından takılar takar, eski vakitlerin insanı cezbeden işlemeli korselerinden giyer, yörenin en hoş ayaklarını ve ayak bileklerini sergilemek için baştan çıkarıcı kısa iç eteklikler giyerek etrafta öylece salınırdı. Ichabod Crane'in kadınlara karşı mülayim ve budala olan bir yüreği vardı. Bu kadar cazip bir lokmanın da çok geçmeden bilhassa kendisini babasının malikanesinde ziyaret ettiği gün gözüne çarpmasına şaşmamak gerek. Yaşlı Balthus Fantasel, başarılı, hali vakti yerinde, gönlü bol çiftçilerin kusursuz bir timsaliydi. Kendi çiftliğinden ötesini pek az önemserdi, ancak çiftçiliğin sınırları içerisinde her yer huzur dolu, her şey bakımlı ve özenliydi. Servetinden memnundu, ancak onunla böbürlenmez, yaşam biçiminden ziyade canlı ve dinç oluşuyla övünürdü. Müstahkem mevkisi, Hudson Nehri kıyılarının Hollandalı çiftçilerin yerleşmeye pek düşkün olduğu yemyeşil, etraftan korunmuş ve bereketli kuytuluğuna konuşlanmıştı. Mevzisinin üzerinden dibinde dünyanın en tatlı ve dinlendirici su pınarının fıçı şekilde küçük bir kuyudan köpürerek aktığı geniş dallı kocaman bir kara ağaç uzanıyordu. Çimlerin arasında sessizce akıp giden su, gürgenlerin ve bodur söğütlerin arasında kalmış, civarlarda fokurdamakta olan bir dereye doğru yolculuğunu sürdürüyordu. Çiftlik evinin yakınlarında zamanında kilise vazifesi görmüş olabilecek, alabildiğine büyük bir ahır bulunuyordu. Çiftliğin tüm hazinesinin ahırın her bir penceresinden ve gediğinden fırlar göründüğü bu çiftlikte, dövenin sesi sabahtan akşama dek vızır vızır yankılanıyor, kırlangıçlar saçakların etrafında cıvıldayarak uçuşuyor, havada bir şey gözetliyormuş gibi bir gözlerini gökyüzüne çevirmiş bakan, başlarını kanatlarının altına gizlemiş veya göğüslerine gömmüş olan, yahut içlerini havayla doldurup şişinen, kumrular gibi kuğuran, dişilerinin yanlarında başlarını bir aşağı bir yukarı sallayan güvercinler de çatıda güneşin keyfini çıkartıyorlardı. İdaresi güç besili domuzlar durup durup sütten kesilmemiş domuzlara doğru bir şeyin kokusunu almış gibi fırladıkları ağıllarının rahatlığında yatmış homurdanıyor, görkemli bir kaz alayı hemen bitişikteki gölette bir ördek filosuna eşlik ederek yüzüyor, hindi takımı avluda gulu gulu sesler çıkararak dolaşırken beş tavuklarını kızdırıyor, huysuz ev hanımlarınınki gibi asabi çığlıklar atmalarına sebep oluyordu. Ahır kapısının hemen önünde, kurum kurum yürüyen gösterişli horoz, o ideal koca, savaşçı, hoş beyefendi, parlak kanatlarını çırparak ve kimi kez ayağıyla toprağa eşeleyerek, memnuniyetini ve kibrini belli eden ötüşüyle, daima aç karısından ve çocuklarından oluşan ailesini, yeni bulduğu lokmayı yemeye çağırıyordu cömertçe. Kışın değerlendirilecek bu müstakbel yemekler karşısında bizim öğretmenin ağzı sulanmıştı. Açgözlü zihninde kendisini, kızartılan her domuzu büyük bir iştahla indirdiği midesiyle, bir elma tıkıştırdığı ağzıyla hayal ediyor, rahat ve huzurlu bir turtada güzelce uykuya yatırılmış, üzeri ekmek kıtırlarıyla örtülmüş güvercinleri, kendi et sularında yüzen kazları, gizli saklı evlenmiş çiftler gibi soğan sosunun huzurunda tabaklarda keyifle çiftleşen ördekleri düşlüyordu. Domuzlarda şimdiden pastırmanın o pürüzsüz parlak kısmını görüyor, sulu jambonun tadını alıyordu. Hindi yerine kanadının altındaki kursağıyla zarifçe bağlanmış iştah açan bir sosis zinciri görüyor, hatta ve hatta o gösterişli horozun ta kendisi havaya diktiği pençeleriyle meze olarak yayılıp uzanmış, sanki gururlu, yiğit ruhunun yaşarken dilenmeye tenezzül etmediği merhamete şimdi hasret duyuyordu. Tüm bunları hayal ederken kendinden geçen Ichabod, kocaman yeşil gözlerini bereketli çayırlıklarda, verimli buğday, çavdar ve mısır tarlalarında, Fantasel'in sıcacık konutunu çevreleyen capcanlı meyvelerin yetiştiği bahçelerde gezdirdikçe, kalbi tüm bu mülkü miras alacak küçük hanımı görmek için can atıyor, hayal gücü tüm bunların nasıl kolaylıkla nakde çevrilebileceğinin ve o nakdin nasıl el değmemiş arazilere, o arazilerin de tahta kiremitten çatıları olan saraylara dönüştürülebileceğinin hesaplarıyla dolup taşıyordu. Hayır, Vızır vızır çalışan kafası umduklarını çoktan fark etmiş ve ona bir aile dolusu çocukla gençliğinin baharındaki Katrina'yı, alt tarafında sallanan demlikler ve tencereler olduğu halde ağzına kadar ıvır zıvır ev eşyasıyla dolu bir yük arabasının en tepesine kurulmuş Katrina'yı takdim etmiş, kendisini de Kentucky'ye, Tennessee'ye, tanrı bilir nerelere doğru giderlerken arkasına şaklattığı kamçıyla yük arabasının kısrağını idare eder bir vaziyete sokuvermişti. Evden içeri girdiğinde kalbi tamamen fethedilmişti. Burası, yüksek mahyalı ancak alçak eğimli çatıları olan, ilk Hollandalı göçmenlerden kalma tarzla inşa edilmiş geniş ve ferah çiftlik evlerinden biriydi. Kısa çıkıntıları olan saçaklar, kötü havalarda kapatılabilen ön taraftaki verandayı oluşturuyordu. Verandanın altında dövenler, koşum takımı, çiftlikte ve hayvancılıkta kullanılan birçok alet edevatla, yakındaki nehirde balık yakalamak için kullanılan ağlar asılıydı. Yazları kullanılmak üzere kenarlara banklar, bir uca büyükçe bir çıkrık ve diğer uca yayık yapılmıştı. Bu haliyle bu kullanışlı verandanın muhtelif işlerde faydalanılmak üzere tasarlandığı görülüyordu. Meraklı Ichabod, malikanenin merkezini oluşturan ve hane halkının ekseriyetle kullandığı salona bu verandadan geçti. Uzun büfelere dizilmiş kalaydan yapılma ışıl ışıl parlayan eşyalar gözlerini kamaştırmıştı. Bir köşede koca bir öbek yün eğrilmeyi bekliyor, bir diğerinde ise dokuma tezgahından henüz çıkmış çok miktarda kaba kumaş duruyordu. Duvara boydan boya asılmış mısır başakları ve kurutulmuş elma ile şeftali dizileri kırmızı biber süsleriyle karışmıştı. Aralık kalmış bir kapı, pençe biçiminde ayakları olan sandalyeleriyle, ayna gibi parlayan koyu renkli maun ağacından masalarıyla, tepelerine örtülmüş ıslak kuşkonmaz yaprakları sebebiyle pırıl pırıl duran maşaları ve yanlarına bırakılmış diğer şömine gereçleriyle, yalancı portakallarla ve deniz hayvanlarının kabuklarıyla süslenmiş şömine rafıyla, üzerinden sallanan rengarenk kuş yumurtalarıyla, salonun tam ortasına asılmış kocaman bir deve kuşu yumurtasıyla ve de eski gümüşlerle usta işi porselenlerin muazzam zenginliği gözler önüne serilsin diye kasten açık bırakılmış köşedeki büfesiyle ona görüp görebileceği en güzel oturma odasını göstermişti. Ichabod'un insana haz veren bu yeri ilk gördüğü andan itibaren huzuru kalmamış, tek uğraşı Fantasel'in emsalsiz kızının sevgisini kazanmanın yollarını aramak olmuştu. Gel gelelim bu girişiminde devler, büyücüler, korkunç ejderhalar yahut bunlara benzer kolayca alt edilebilecek düşmanlardan başka mücadele edecek bir şeyi olmayan, demir ve pirinçten yapılmış kapılardan geçerek sert ve dayanıklı taş duvarların arasında sevdiği kadını kendisinden saklayan kaleye doğru ağır ağır yol alan eski zaman şövalyelerinin ekseriyetle yaşadığı güçlüklerden çok daha sahici güçlüklerle karşılaşmıştı. Üstelik bu şövalyelerin yaptığı, Noel turtalarını tam ortalarına ulaşıncaya dek zevkle yiyen bir insanın işi kadar kolaydı ve hanımefendiler de görevlerinin neticesinde kendilerine ellerini bahşediyordu. Buna karşılık Ichabod, bu taşralı güzelin kalbine ulaşmak için sonsuza dek yeni güçlüklere ve engellere sebep olan o şımarıklıklarla ve kaprislerle dolu labirentten geçmek, kalbine giden tüm yolları kuşatıp, birbirlerinin üzerinden dikkatli ve tehlikeli bakışlarını eksik etmeyen, ancak yeni bir rakip karşısında ittifak kurmaya her daim hazır bir sürü taşralı aşıkla, o korkunç düşmanlarıyla kanlı canlı çarpışmak zorunda kalacaktı. Aralarında en ürkütücü olanı, güçlü kuvvetli, aslan gibi gürlemesiyle Abraham, yahut Hollanda dilindeki haliyle Brom van Brunt adında bir delikanlıydı. Kuvveti ve yiğitliğiyle yeri göğü inleten bu adam, geniş omuzlara, esnek bir vücuda ve kısacık, kıvır kıvır siyah saçlara sahipti. Kaba saba biri olmasına karşın çirkinlikten uzak, neşenin ve kibrin iç içe geçtiği bir çehresi vardı. Herkülvari vücudundan ve uzuvlarının müthiş kuvvetinden dolayı herkes tarafından ''Yumruk Brom'' olarak biliniyordu. Tatarlarla yarışacak denli üstün olan binicilik bilgisi ve maharetiyle meşhurdu. Tüm yarışmalarda ve horoz dövüşlerinde başı çekiyor, taşra yaşamının gereklerinden olan bedensel kuvvetinin üstünlüğüyle tüm anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapıyor ve sonunda şapkasını bir kenara koyup herhangi bir itiraza yahut karşı çıkmaya mahal vermeyecek biçimde nihai kararını açıklıyordu. Kavgaya da eğlenceye de daima hazır, ancak görüntüsünün yansıttığı biçimde kötü niyetli olmaktan ziyade muzip bir kimseydi. Tüm o zorba kaba sabalığın altında şakacı ve hoş mizaçlı birinin güçlü tabiatı yatıyordu. Başını çektiği, kendisini örnek alan 3 ya da 4 yakın arkadaşından ibaret grubuyla köyün asayişini sağlıyor, yakın ya da uzak demeden kan davalarından mütevellit yaşanan tüm olaylarda olay mahalline derhal intikal ediyor, tüm şenliklere de katılıyordu. Soğuk havalarda kendisini, gösterişle sallanan bir tilki kuyruğuyla çevrelenmiş kalpağıyla hemen belli ediyordu. İnsanlar köy toplantıları sırasında bu meşhur şapkayı bir grup atlının arasında hızla dolanıp durur vaziyette gördüklerinde yaygarayı koparıyordu. Kimi gece yarıları çetesinin çiftlik evleri boyunca bir don kaza birliği gibi çığlık atıp bağırışarak hızla seyirttiği duyuluyor, yaşlı kadınlar uykularından irkilip uyanıyor, yangından mal kaçırır gibi çıkardıkları patırtıların uzaklaşmasını bir süre dinledikten sonra ''İşte Yumruk Brown ve çetesi!'' diye bağırışıyorlardı. Yöredekiler onu korku, hayranlık ve tüm iyi niyetlerinin bir karışımıyla izliyor, etrafta ne vakit muzip bir şeytanlık vuku bulsa yahut köylüler arasında bir kavga yaşansa başlarını emin emin sallayıp bunun Brom'un başının altından çıktığını söylüyorlardı. Bu haşarı serseri kahraman, gençliğinin baharındaki Katrina'nın peşinden inceliksiz, kaba saba aşkına karşılık bulmak için bir müddet koşturmuştu. Her ne kadar aşka dair marifetleri bir ayının nazik okşamalarını ve sevecenlikli sözlerini andırsa da, genç hanımın umudunun tamamen kırılmasına engel olan imalarını da sezebilmişti. Şurası kesin ki, Katrina'ya yanaşma çabaları, dişisine yaklaşan bir aslanın yoluna çıkmaya hiç de hevesleri olmayan rakiplerine geri çekilmeleri için bir uyarıydı. Öyle ki, atı bir pazar akşamı ne vakit Fantasel'in çitine bağlı görülse, diğer tüm rakipler ustalarının yaltaklanmakla, kibarcasını söylemek gerekirse kur yapmakla meşgul olduğunun kati uyarısını çaresizlikle alıyor ve savaşı diğer cephelere taşıyordu. Ichabod Crane'in çarpışmak zorunda kaldığı korkunç rakip işte buydu ve her şey hesaba katıldığında kendisinden daha iri yarı ve kuvvetli biri rekabetten sıyrılabilirken daha akıllı olan umutsuzluğa kapılırdı. Ancak Ichabod'un doğası esnekliğin ve sebatın güzel bir karışımıydı. Bedenen ve ruhen esnek bir bitki olan bu ahmak adam zorlansa da pes etmez, bükülse de kırılmaz, en ufak bir baskıda boyun eğse de o arada sıvışıp kaçmış olurdu. Ichabod, tüm bu düşünceler içinde başını her zamanki gibi olabildiğince kaldırdı ve dimdik yürüdü. Tutkulu Akilleus'tan da tutkulu bir aşık olan Ichabod, aşkından vazgeçecek bir kişi değildi. Düşmanına alenen savaş açmak budalalık olacağından hamlelerini sessizce ve üstü kapalı bir biçimde usul usul yaptı. Şarkı öğretmeni kisvesi altında çiftlik evinin kapısını sık sık aşındıran bu adam, elbette tüm aşıklara ayak bağı olan işgüzar ailelerin müdahalelerinden nasibini almıyor değildi. Bald Fantasel kolay müsamaha gösteren bir kimseydi. Kızını piposundan bile çok seviyor, makul ve kusursuz bir babaya yarışır bir biçimde onun her konuda istediğini yapmasına izin veriyordu. Sevgili küçük karısının da evin idaresi ve kümes bakımıyla alakalı yapacak işleri çoktu. Zira yaptığı bilgece gözlemlere göre ördekler ve kazlar aptal hayvanlar olduğu için birilerinin onlara göz kulak olması gerekiyordu. Ancak kızlar kendi kendilerine bakabilirlerdi. Bu sebepten başı kalabalık kadın oradan oraya koşuşturur, yahut verandanın bir ucundaki çıkrıkta yün eğirirken hoşgörülü Balt da diğer uçta ahırın tepesindeki tahtadan yapılma küçük savaşçının iki elinde kılıçla rüzgara yiğitçe karşı koyuşunu akşam piposunu içerek izlerdi. O sırada Ichabod da büyük kara ağacın altındaki pınarın kıyısında evin kızına kur yapmaya devam eder yahut aşıkların birbirlerine etkileyici ve güzel sözler söylemesi için en münasip vakit olan alacakaranlıkta birlikte gezinirlerdi. Kadınların kalbinin nasıl baştan çıkarılıp kazanıldığını bildiğimi ileri sürmüyorum. Bana göre bu iş kelimelerle oynama ve hayranlık uyandırma meselesi. Kimisi yalnızca tek bir zayıf noktası veya ona ulaşılacak tek bir kapısı varmış gibi görünürken, kimisine ulaşmak için binlerce yol vardır. Ve belki de o yollardan kendisine binlerce farklı biçimde ulaşılabilir. İlkine erişme kabiliyeti muazzam bir zaferdir. Ancak yine de ikincisine sahip olup kadını elinde bulundurmaya devam edebilmek de büyük bir komuta yeteneğinin ispatıdır. Zira bir erkek kalesini her bir kapısı ve gediğiyle savunmalıdır. Bu sebepten alelade binlerce kalbi kazanan bir kimsenin ismi şöhret kazanır. Ancak işveli bir kadının kalbine karşı gelinmez bir biçimde hakim olan kişi kahraman olur. Şurası kesin ki, herkesin saygı duyup korktuğu Yumruk Brown'da vaziyet böyle olmamış. Ichabod Crane, Hamlelerini yapmaya başladığı andan itibaren kendisine olan alaka apaçık bir biçimde geri çevrilmişti. Artık atının pazar günleri çite bağlandığı görülmüyor, kendisi ve uykulu kuytunun öğretmeni arasında amansız bir düşmanlık yavaş yavaş baş gösteriyordu. Doğuştan kibarlıktan yoksun ve hoyrat bir yiğitliğe sahip Brom, meseleleri açık bir savaşa dönüştürmeye pek meraklıydı ve ona göre haklarındaki hükmü kestirme yoldan ve basit mantıkla düşünenlerin, yani eski zamanların şövalyelerinin usulünce yapılacak tek bir düelloya göre hanımefendinin kendisi vermeliydi. Ancak Ikabod düşmanının kuvvet bakımından rekabet edilemeyecek denli üstün olduğunun pek bir farkındaydı. Bir gün yumruğun kendisini ikiye katlayıp okuldaki bir rafa kaldıracağına kulak misafiri olmuş ve ona bu fırsatı vermemek için fazlaca ihtiyatlı davranmaya başlamıştı. Bu bozulmaz, barışçıl düzende insanın canını had safhada sıkan bir şey vardı. O da Brom'un köylü yaratılışında bulunan şeytanlıklardan yararlanmaya, kaba eşek şakalarını rakibinin üzerinde denemeye itiyordu. Ikabod, yumruk ve atlı çetesinin tuhaf işkencelerinin kurbanı haline gelmişti. Zavallı adam civardaki tüm cadıların toplanıp buraya geldiğini sansın diye o vakti dek huzur içinde yaşadığı mal ve mülklerini yağmalamış, bacasını tıkamak suretiyle şan okulunu dumana boğmuş, geceleri söğüt dalından ve pencere kepengine dayandırılan direklerden yapılma zorlu kilitlerini aşarak okuluna zorla girmiş ve her şeyin altını üstüne getirmişlerdi. Ancak öğretmenin canını bundan daha fazla sıkan şey, Brom'un onu hanım dostunun gözü önünde gülünç duruma düşürmek için elinden geleni ardına koymamasıydı. Komik sesler çıkarmayı öğrettiği bir köpeği, şan konusunda Ikabod'un meziyetleriyle yarışacak denli iyi bir rakip olduğunu söyleyerek hanım dostuyla tanıştırmıştı. Bu durum, birbiriyle çekişen bu iki gücün üzerinde ciddi hasarlar bırakmadan bir süre daha bu şekilde devam etti. Güzel bir sonbahar gününün öğleden sonrasında, Ikabod, üzerinde çoğunlukla edebiyat kitaplarından fırlama krallığına dair meseleleri düşünüp tarttığı azametli iskemlesine, tahtına kurulmuş gibi oturmuş, düşüncelere dalmıştı. Elinde hükmedici kraliyet asalarına eş bir sopayı sallıyor, günahkarların korkulu rüyası, adalet timsali falakası, tahtının arkasında duvara üç çiviye mıhlanmış dururken, yaramaz çocuklarının üzerinden çıkarılan yarısı ısırılmış elmalar, mantar tabancaları, fırıldaklar, sinek kapanları ve kağıttan yapılma ayakları üzerinde dikilmiş bir yığın küçük horoz önündeki masada dizilmiş bu halleriyle bir takım kaçak eşyaları ve yasak silahları andırıyordu. Öğrencilerinin kafalarını kitaplarına gömüp harıl harıl çalışmalarına, bir gözleri öğretmende birbirleriyle gizli gizli fısıldaşmalarına yahut sınıfa hakim olan uğultulu durağanlığa bakılırsa belli ki adaleti sağlayacak bir yaptırım henüz uygulanmıştı. Bu hal, kıtık bezinden dikilmiş giyimiyle Merkür'ün başlığına benzeyen, kenarları epriyip gitmiş, salt yuvarlak tepe kısmı kalmış şapkasıyla, yular mahiyetinde kullandığı bir halatla idare ettiği bakımsız, yabani ve de çelimsiz bir ata binmiş bir zencinin çıka gelmesiyle bölünmüştü. Okul kapısını zangırdatarak gelen bu adam, Ikabod'u o akşam Bay Fantasel'in evinde düzenlenecek şenliğe yahut cümbüşlü bir eğlenceye çağıran bir davetiye ile gelmiş, haberini önemine yarışır bir biçimde saygın bir dil kullanarak, ki zenciler ehemmiyetsiz ulaklık vazifelerini gözler önüne sermeye pek meyillidir, ilettikten sonra vazifesinin büyüklüğü ve telaşıyla dolup taşarak derinin üzerinden ok gibi fırlayarak geçmiş ve kuytudan aceleyle uzaklaşmıştı. Önceden sessiz ve sakin olan sınıfa artık telaşlı bir koşuşturma ve şamata hakimdi. Öğrenciler derslerini bitirmeleri için önemsiz konular üzerinde durmadan aceleyle çalıştırılıyor, zeki ve açık göz olanlar cezanın bir kısmından yırtıyor, yavaş kalanlara ise hızlanmaları için arkada ara ara bir takım acı verici yaptırımlar uygulanıyor yahut uzun bir cümleyi bitirebilmeleri için yardımcı olunuyordu. Kitaplar raflara güzelce dizilmeden gelişi güzel fırlatılıyor, hokkalar devriliyor, sıralar baştan sağma yerleştiriliyor ve öğrenciler her zamankinden bir saat önce salıverilen okuldan küçük şeytanlar sürüsü gibi fırlayıp çayırda özgürlüklerine erken kavuştukları için ciyak ciyak bağırarak şamata yapıyordu. Çapkın Ikabod, okulun dağılmasının ardından giyinip süslenmesine en az bir saat fazladan zaman harcamıştı. En güzel, doğrusu istenirse, solmuş pas renginde yegane takımı fırçalayıp düzelterek yeni gibi görünmesini sağladıktan sonra okuldaki kırık bir aynaya bakarak saçını düzeltti. Evin hanımefendisinin gözünde tam bir şövalye olabilmek için birlikte kaldığı Hollandalı asabi ihtiyar Hans van Ripper'den bir at ödünç almış ve böylece gösterişli bir biçimde sürdüğü atın üzerinde serüven peşinde koşan bir gezgin şövalye edasıyla yola koyulmuştu. Bu romantik öykünün ruhuyla kahramanımın ve Küheylanımın görünümü ve teçhizatıyla alakalı bazı bilgiler vermem uygun olur. Ichabod'un bindiği hayvan, huysuzluğu hariç hiçbir şeyi kalmamış, ahı gitmiş vahı kalmış bir saban atıydı. Kavisli boynu ve tokmağı andıran kafasıyla pestili çıkmış ve bir deri bir kemik halde olan bu hayvancağızın pas rengi yelesi ve kuyruğu pislikten ve çapaktan birbirine dolanıp düğüm düğüm olmuştu. Bir gözünün göz bebeği gitmiş, gelen ışığı yansıtarak parıldıyor, ancak ötekinin içinde sahici bir şeytanın kıvılcımları çakıyordu. Yine de vaktiyle ateşli ve hırslı bir hayvan olmuş olacak ki ismi Kara Barut'tu. Doğrusu, gözü dönmüş bir binici olan asabi sahibi Van Ripper'in zamanında en sevdiği atıydı ve kendisi kuvvetle muhtemel ki ruhunun bir kısmını ona aktarmıştı. Zira yaşlı ve yorgunluktan çökmüş görüntüsünün altında köydeki tüm genç kısraklardan daha fazla şeytan gizleniyordu. Ichabod, bu görünümdeki bir at için uygun bir biniciydi. Hayvanı, dizginlerini neredeyse eğer kaşı seviyesine çıkaran kısa üzengilerle idare ederken, sivri dirsekleri çekirgeler gibi dışarı fırlıyor, kamçısını elinde kraliyet asasını taşıyormuş gibi dimdik tutuyor ve atı ağır ağır koştukça kolları kanat çırpmasını andırıyordu. Alnıyla olan mesafesi kısa olduğundan, yünden küçük şapkası burnunun ucuna değiyor ve siyah ceketinin etekleri neredeyse atın kuyruğuna dek dalgalanıyordu. İşte Ichabod ve Küheylan'ı Hans van Ripper'ın kapısından sallana sallana çıkarlarken böyle görünüyorlardı ve böylesi bir manzara gündüz gözüyle 40 yılda bir görülürdü. Daha önce söylediğim gibi güzel bir sonbahar günüydü. Gökyüzü berrak ve durgundu. Tabiat bolluk ve bereket çağrıştıran o zengin altından kıyafetine bürünmüştü. Dondurucu soğukla kırağı çalan daha körpe ağaçlar göz alıcı turunculara, morlara ve kırmızılara kesmişken ormanlar sade kahverengi ve sarılarına kuşanmıştı. Yaban ördeği sürüleri ayakları yere değmiyormuşçasına süzülüp gidiyor, kayın ve ceviz ağacı korularından kulağa, bir sincabın kabuk soyma sesiyle yakınlardaki anızlıktan bıldırcınların endişeli ötüşleri aralıklarla gelir gibi oluyordu. Küçük kuşlar son yemeklerini yiyorlardı. Ziyafetlerinin tokluğuyla kanat çırpıyor, cıvıldaşıyor, etraflarındaki bolluk ve çeşitlilikten büyük bir iştahla çalıdan çalıya, ağaçtan ağaca şen şakrak uçuşuyorlardı. Mızmızlanır gibi yüksek sesiyle genç avcıların en sevdikleri av, nar bülbülü, kapkara bulutların arasında cıvıldayarak uçan kara tavuklar, kan kırmızı göğsü, geniş siyah gerdanı ve muhteşem tüyleriyle altın kanatlı ağaç kakan, kırmızı uçlu kanatları, uçları sarı tüylerle bezenmiş kuyruğu ve avcıların şapkasına benzeyen küçük tepe tüyleriyle sedir ağacı kuşu ve cap canlı, açık mavi beyaz tüyleriyle alakarga, tiz tiz öten, çatır çutur sesler çıkaran, başını aşağı yukarı sallayan, sık sık alçalıp yükselen ve korudaki diğer tüm ötücü kuşlarla arkadaşmış gibi davranan o küçük, gösteriş meraklısı şamatacı kuş. İşte tüm bu kuşlar Ichabod'un yolunun üzerinde ötüşüp duruyordu. Öğretmen ağır ağır ilerlerken gözleri de bu keyifli sonbaharın sunduğu hazinenin üzerinde insana haz veren bir çeşitlilikte uçuşup duran ağız sulandırıcı, karın acıktırıcı serveti bir an olsun kaçırmamak için ardına dek açılmıştı. Dört bir yanı göz alabildiğine uzanan, bazısı pazarda satılmak üzere toplanıp sepetlere ve fıçılara doldurulmuş, bazıları olgunlaşıp ağırlaştıkları ağaçlarda muazzam bolluklarından düştü düşecek, bir kısmı da elma şarabı yapılmak üzere büyük öbekler halinde kümelenmiş elma yığınlarıyla çevrilmişti. Daha ötede altın sarısı püsküllerini yapraklarının arasından usulca uzatan mısırlarıyla daha şimdiden pasta ve un lapalarının sözünü veren kocaman mısır tarlalarıyla mısırların aşağısında sarı karınlarını güneşe çevirerek sere serpe uzanmış ve bu halleriyle dünyanın en gösterişli turtalarını vaat eden sarı bal kabaklarını bir müddet seyretmiş, ardından çok oyalanmadan arı kovanlarının hoş kokulu esintilerini alıp getiren kara buğday tarlalarını geçmişti. Onları izledikçe zihnini Katrina Pantasel'in kibar, yulum yumuk elleriyle güzelce tereyağı sürüp üzerini bal ve şeker pekmeziyle süslediği leziz kreplerin tatlı hayalleri bürümüştü. Ichabod, böyle binbir türlü güzel düşünce ve bal çalınmış hayallerle zihnini besleyerek, muazzam Hudson nehrinin en hoş manzaralarından bir kısmına bakan tepelerin yamaçları boyunca yolculuğunu sürdürmüştü. Güneş batıya doğru usul usul yuvarlanmaktaydı. Tapanziğinin geniş bağrı, uzaklardaki dağın üzerine vuran yansısını ara sıra bozan nazik dalgalanmalar haricinde kıpırtısız bir biçimde parıldıyor, kehribar rengi birkaç bulut, hareket etmelerini sağlayacak bir esinti olmaksızın gökyüzünde süzülüyordu. Ufuk altın rengi hoş bir sarılığa bürünmüştü. Altın rengi yavaş yavaş katışıksız bir yeşile, ondan da gökyüzünün koyu mavisine dönmekteyken, bir ışık hüzmesi de nehrin üzerine doğru uzanan sarp kayalıkların ağaçlı sırtlarında gezinerek kayalığın kül rengiyle mora dönmüş yanlarını adam akıllı derinleştirmekteydi. Uzaklardaki bir şalopa gelgitle birlikte alçalıp yükselerek aheste aheste salınırken yelkeni direkte beyhude yere sallanıyor, göğün yansısı durgun suda ışıldadıkça tekne havada asılı kalmış izlenimi veriyordu. Akşama doğru Ichabod, Bay Fantasel'in komşu bölgelerden gelen zengin ve seçkin konuklarıyla dolup taşmış malikanesine varmıştı. Zayıf ve köseleye dönmüş suratları, evde dokunmuş ceketleri ve pantolonları, mavi konçları, kocaman ayakkabıları ve kalaydan kemer tokalarıyla ihtiyar çiftçiler ve onların pilili şapkalar takmış, yüksek belli kısa elbiseler giymiş, evde makas ve iğnelerle yaptıkları iç etekliklerinin dışlarını rengarenk patiskadan ceplerle süslemiş, dinç ama yaşı geçkin, minyon eşleri, şehir modasını yansıtan hasır şapkaları, hoş kurdeleleri yahut beyaz redingotları haricinde anneleri gibi demode olmalarına ramak kalan balık etli genç kadınlar, kocaman pirinçten düğmeleriyle kısa ve kare kesimli ceketler giymiş, uzun saçları çoğunlukla zamanın modasına göre toplanmış, bilhassa temin edebilenlerin ki, bölgenin başından sonuna güçlü bir besleyici ve güçlendirici olarak kabul gördüğünden, yılan balığı derisiyle düzleştirilmiş erkek evlatlar, hepsi buradaydı. Gel gelelim bu manzaranın kahramanı, geceye kendi gibi bir yaratığa benzeyen, atılgan ve haylaz, ondan başka kimsenin idare edemediği gözde atı deli fişekle teşrif eden Yumruk Brom'du. Kendisi aslen hırçın hayvanları yeğlemesiyle ve de yumuşak başlı, epey zayıf düşmüş bu hayvanları deli dolularmış gibi hoyratça kullanmasından mütevellit, boynunu kırılma tehlikesi içine sokan her neviden numarayı yapma meyliyle tanınırdı. Ancak şimdi Fantasel'in malikanesinin özel salonuna teşrif ettiği sırada kahramanım Ichabod'un hali hazırda mest olmuş gözlerine tüm cazibesiyle hücum eden dünya kadar güzellikten bahsetmek amacıyla burada ara vermek zorundayım. Kırmızılar ve beyazlar içindeki göz kamaştıran görünümleriyle balık etli kadınlardan ziyade sonbaharın bu en şatafatlı zamanında Hollanda'ya özgü hakiki bir çay sehpasının üzerindeki güzelliklerden. Tabaklar nasıl da çeşit çeşit ve Hollandalı usta ev hanımlarından başka neredeyse kimsenin sırrını bilmediği türden keklerle tepeleme doldurulmuştu. Bir tarafta çörekler, yumuşacık lokmalar, çıtır çıtır ve gevrek gevrek kızarmış hamur tatlıları, pastalar, kurabiyeler, zencefilli, ballı ve daha bin bir çeşit başka kekler varken, bir yanda jambon dilimleri, fümelenmiş sığır etleri, onların yanında elmalı turtalar, şeftalili turtalar, bal kabaklı turtalar vardı. Bunlardan başka kurutulmuş nefis erikler, şeftaliler, armutlar ve de ayvalar masayı süslüyordu. Öte yandan ben tüm bunları birer birer sayarken yanlarında süt ve kaymakla servis edilen ızgarada pişirilmiş tirsi balıkları ve kızarmış tavuklar ortaya kurulmuş anaç çaydanlığın buhardan bulutları arasında neredeyse tamamen karman çorman olmuştu. Aman tanrım! Hem derince bir nefes alıp bu ziyafetten layığıyla uzun uzun bahsetmek, hem de hikayeme kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bereket versin, Ichabod Crane'in anlatıcısı kadar acelesi yoktu da, tüm bu ziyafetin hakkını fazlasıyla verdi. Ichabod, yiyip içip eğlendiğinde cildi nasıl neşeyle geriliyor ve parlıyorsa, kalbi de o ölçüde sevinçle kabarıp büyüyen, kimilerinin içki içerken yaşadığı gönül genişlemesini kendisi yemek yedikçe yaşayan kibar ve minnettar bir mahluktu. Öyle ki yemek yediği sırada da kocaman gözlerini etrafında gezdirmekten kendini alamamış, günün birinde tüm bu akıl almaz derecede görkemli ve muhteşem manzaranın sahibi olabileceğinin ihtimaliyle kendi kendine kıkırdamıştı. Sonrasında o eski okuldan ne kadar yakın bir vakitte kurtulacağını, Hans van Ripper'a ve tüm diğer pinti patronlara resti ne kadar kısa bir süre sonra çekeceğini ve de kendisine dost deme cüretini gösteren her bir gezgin öğretmenin ne kadar az zaman içinde def edeceğini aklından geçirmişti. Yaşlı Balthus van Tassel, yüzü memnuniyetten ve eğlenmekten hasat dolunayı gibi yüz yuvarlak ve keyifli bir halde konuklarının arasında dolaşıp dururken, onlara el sıkışma, omuzlarına pat pat vurma, gürültülü bir kahkaha ve keyiflerine bakmaları konusunda ısrarlı bir ricadan oluşan kısa ama öz bir misafirperverlik göstermekteydi. Ortak odadan yahut büyük salon demeliyim, gelen müzik sesi konukları artık dans etmeye çağırıyordu. Kır saçlı müzisyen, yörede yarım asırdan fazla bir süredir hem gezen hem de çalgısını çalan ihtiyar bir zenciydi. Çalgısı da kendisi kadar yaşlı ve hırpalanmıştı. Zamanının büyük kısmını, tıngırdattığı 2-3 telin her kımıldanmasına neredeyse yere dekeydiği başıyla eşlik ederek, yahut da yeni bir parça çalacağı vakit ayağını yere vurmak suretiyle ritim tutarak geçiriyordu. Ichabod, sesinin gücüyle olduğu kadar dans kabiliyetiyle de iftihar ediyordu. Vücudunda sinirlerinden tutun, uzuvlarına kadar her bir şeyin bir marifeti vardı. Birbirine gevşek bir biçimde tutturulmuş gibi görünen bedeninin hareketlenip odada bir oraya bir buraya kımıl kımıl ettiğini görenler, dansın kutsal koruyucusu Aziz Vitus'un bizzat kendisinin dans etmekte olduğunu sanırdı. Bu haliyle çiftliklerden ve komşu yörelerden toplanıp gelmiş, kapı ve pencere önlerinde parıldayan siyah yüzleriyle dev bir piramit oluşturarak dikilen, yüzlerinde keyifli bir ifadeyle manzarayı izlerken, bembeyaz göz yuvalarını devirerek ağızları kulaklarına varmış halde dudaklarının gerisindeki fil dişi dizilerini açığa çıkaran her yaştan ve cüsseden zencide hayranlık uyandırmıştı. Haşarı çocukların korkulu rüyası, eli sopalı bu adam neşeli ve keyifli olmasında kim olsundu? Yumruk Brom aşktan ve kıskançlıktan feci biçimde çarpılmışa dönmüş bir halde köşede oturmuş, arpacı kumrusu gibi düşünürken, Ichabod kalbinin biricik hanımefendisiyle birlikte dans ediyor ve tüm tutkulu göz süzmelerinin karşılığı olarak kendisinden gelen sıcacık, cana yakın gülümsemelere nail oluyordu. Dans sona erdikten sonra Ichabod, yaşlı Fantaselle verandanın bir ucunda oturmuş eski zamanlardan çene çalan ve savaşla ilgili uzun uzun hikayeler anlatan önemli kimselerin yanına gitti. Burası, bu anlattığım olayların yaşandığı vakitlerde tarihiyle ve önemli adamlarıyla gözde bir yöreydi. Savaş vakitleri Amerikan ve İngiliz sınır hattı hemen yakınından geçtiği için yağmalara, mültecilere, kovboylara ve her nebiden sınır kahramanlıklarına şahitlik etmişti. Tüm bunların üzerinden hikaye anlatıcılarının yaşananları bire bin katarak anlatmaları ve de bulanıklaşmış belleklerinden mütevellit kendilerini öykülerindeki yiğitliklerin kahramanı ilan edebilmeleri için de yeterli vakit geçmişti. Söz gelimi şayet ta 6. denemesinde ateşlenmiş olmasaydı bir İngiliz fırkateynini, Balçık'tan siperliğinin ardından 9 librelik bir topla batırma şerefine erişmiş olacak upuzun kırçıl sakallı Hollandalı Dofi Martling'in hikayesi vardı. Bundan başka ismi öyle kolaylıkla zikredilemeyecek kadar zengin olduğundan adı sanı meçhul kalacak ihtiyar bir Hollanda beyefendisinin White Plains muharebesinde misket tüfeği bilyelerini küçük bir kılıçla ustalıkla savuşturmak suretiyle üstün bir savunmaya imza attığına, öyle ki etrafında vızıldayan bilyelerin kılıcının kabzasını sıyırıp geçtiğini bizzat hissettiğine, inanmayanlara hafifçe eğrilmiş kabzayı kanıt olarak göstermeye her daim hazır olduğuna dair hikayesi de anlatılırdı. Her ne kadar muharebe esnasında bunlara eş muazzamlıkta fakat farklı epi olay gerçekleşmiş olsa da, sonuncusunun savaşın mutlu bir nihayete ulaşmasında hatırı sayılır bir payı olduğuna inanılıyordu. Gel gelelim tüm bu hikayeler devamlarında anlatıla gelen cinli ve hayaletli olaylarının yanında ehemmiyetsiz kalıyordu. Bu yöre bu nebiden efsanelerle dolup taşan bir hazinedir. Yerel söylence ve hurafeler en iyi bu gibi çevreden korunmuş, uzun süredir meskun ve kuytuluk yerlerde filiz verip serpilir ancak kırsal kesimlerimizin büyük bir kısmını oluşturan güruh sürekli değiştiğinden o filizler söz konusu bölgelerde serpilemeden ayaklar altında çiğnenir. Bu sebepten bizim topraklarımızda hayaletleri yüreklendirecek şeyler bulunmaz. Zira bu hayaletler hala yaşayan arkadaşları yöreden uzaklara seyahat etmeden hemen evvel ölüp mezara girmiş olduklarından, gece etrafta gezinmeye çıktıklarında ziyaret etmek üzere hiçbir tanıdık bulamazlar. Buralarda hayaletlerin bahsinin köklü Hollanda halkından duyduklarımız haricinde pek nadir geçmesinin sebebi belki de bundandır. Yine de doğaüstü hikayelerin bu kesimlerde de yaygın olmasının başat sebebi muhakkak ki uykulu kuytuydu. O meşhum yerden buralara esen hayal ve düş rüzgarları tüm toprağa çöreklenen bulaşıcı bir şeyler üfürüyordu. O gün fantasellerde uykulu kuytudan gelen pek çok insan toplanmıştı ve daima olduğu gibi o günde etrafa tuhaf ve olağanüstü efsanelerini anlatıp durmuşlardı. Cenaze trenleri, bahtsız binbaşı Andre'nin kaçırıldığı büyük ağacın civarlarından duyulan kahırlı ağlama ve inilti sesleri ve oralarda görülen bir takım şeylerle alakalı pek çok kasvetli hikaye anlatılmıştı. Raven Rock'taki ufak karanlık vadiye dadanmış, kış geceleri fırtınalardan evvel acı acı feryat ettikten sonra karların arasında yok olup giden beyazlı kadından da bahsedilmişti. Gel gelelim öyküler dönüp dolaşıp uykulu kuytunun gözde hayaletine, son zamanlarda köyde devriye gezdiği işitilen ve atını geceleri kilise bahçesindeki mezar taşlarına bağladığı söylenen başsız süvariye geliyordu. Dünyadan elini eteğini çekmiş ve sıkıntılı ruhların uğrak yeriymiş gibi görünmekte olan bu kilise, Hristiyanlığı, sık akasyalar ve azametli kara ağaçlarla çevrelenmiş küçük bir tepenin üzerinde inzivaya çekildiği bu gölgeliğin arasından, tertemiz kireç badanalı duvarlarıyla sanki arı ışık hüzmeleri halinde mütevazılıkla sızdırıyormuşçasına yükselir. Oradan da yüksek ağaçların kuşatıp aralarından yer yer masmavi dalgalarını açık ettiği gümüş bir çarşaf gibi serilen Hudson'a doğru bir yamaç iner. Güneş ışınlarının çimenleri üzerinde sakince uyukladığı kilise bahçesine bakan biri, burada hiç olmazsa ölülerin huzur içinde olduğunu düşünürdü. Yapının bir tarafında, içinde parçalanmış kayalıkların ve düşmüş ağaçların gövdeleri arasında çağıl çağıl akan bir derenin bulunduğu, alabildiğine geniş bir korulu vadi uzanır. Vaktiyle, akıntının kiliseden pek uzakta olmayan kapkara kısmı üzerinde tahtadan bir köprü bulunurdu. Köprünün kendisi ve ona açılan yol, üzerlerine sarkan ağaçlar sebebiyle gölgelere bürünür, gündüz gözüyle bile kasvetli karanlıklar içinde yiter, fakat özellikle akşamları dehşet verici bir karanlığa gömülürdü. Burası, başsız süvarinin en gözde uğrak yeri ve sahiden de en çok rast gelindiği yerdi. Hikaye, hayaletlerin varlığını kabul etme hususunda en inatçı kimse olan yaşlı Brower'in yağma yaptığı bir günün ardından uykulu kuytuya dönerken süvariyle nasıl karşılaştığını ve ondan kaçmak mecburiyetinde kaldığını, ardında süvariye, çalılıkların ve fidanların, tepelerin ve bataklıkların üzerinden köprüye varana dek nasıl dört nala koştuklarını, tam orada süvarinin ansızın iskelete dönüşüp yaşlı Brower'ı dereye nasıl fırlattığını ve gök gürlemesine eş bir gümbürtüyle nasıl ağaçların tepeleri üzerinden seyirtip hiçliğe karıştığını anlatıyordu. Bu hikayeyi, fırtına süvariyi beceriksiz bir binici olarak görüp hafife alan Yumruk Brom'un anlattığı, ondan kat be kat olağanüstü olan başka bir serüven takip etti. Brom, bir akşam Sing Sing'deki komşu köyden dönmek üzere yola koyulmuşken, bu gece yarısı süvarisinin ansızın karşısında bitiverdiğini, bir kase punç karşılığında yarışa davet ettiği süvariyi, atı deli fişek süvarinin gulyabani atından önde olduğu için yenmek üzere olduğunu, ne var ki tam kilise köprüsüne vardıkları anda süvarinin birdenbire fırlayıp ateşten kıvılcımlar arasında ortadan kaybolduğunu anlattı. Karanlıkta çene çalarken çehreleri zaman zaman bir pipodan yansıyan parıltılarla gelişi güzel aydınlanan adamların birbirlerine mahmur mahmur anlattığı bu hikayeler İkabod'un zihninde adam akıllı yer etmişti. O da bunlara pek kıymetli yazarı Cotton Mather'dan yaptığı alıntılarla bol bol karşılık vermiş, memleketi Connecticut eyaletinde vuku bulmuş pek çok olağanüstü hadiseyi aktarmış ve geceleri uykulu kuytuda yaptığı yürüyüşlerde rast geldiği dehşet verici görüntülerden bahsetmişti. Eğlence yavaş yavaş sona ermiş, yaşlı çiftçiler evlerine dönmek üzere ailelerini arabalarına toplamışlardı. Tıngır mıngır giderlerken çıkardıkları sesler arada sırada kuytu yollardan ve uzak tepelerden kulağa çalınıyordu. Küçük hanımlardan kimileri en sevdikleri köylü delikanlılarının terkilerine binmiş giderlerken atın toynak takırtılarına karışan kaygısız kahkahaları sessizlik içindeki ormanlarda yankılanıyor ve az önceki cümbüşü bir ıssızlık içine gömerek yavaş yavaş silinip yitiyordu. İkabod, taşralı aşıkların adeti olduğu üzere varis hanımefendiyle baş başa sohbet edebilmek için kalabalığın gerisinde, zafere giden yolda olduğundan iyiden iyiye emin, usul usul gidiyordu. Sohbetleri esnasında ne konuştuklarını söylemek niyetinde değilim. Zira bilmiyorum. Gel gelelim ters bir şeyler olmuş olmalı ki, İkabod sohbetleri sürmekteyken epey perişan ve hüzünlü bir tavırla ansızın fırlayıp gitmişti. Ah, şu kadınlar yok mu şu kadınlar? Acaba bizim hanımefendi işbeli cilbeli oyunlarından birini yapmış olabilir miydi? Tüm gece boyunca zavallı eğitimciyi yüreklendirmesi, biçare adamın rakibinin gönlünü çelmek için yaptığı bir düzenbazlık mıydı? Aslını Tanrı bilir. Şu kadarını söyleyeyim ki, İkabod, alımlı bir hanımefendinin kalbindeki yuvaya girmeye çalışan bir kimseden ziyade, bir tavuğun yuvasını talan eden biriymişçesine tüyü vermişti. Bu defa, etrafındaki o çoğu kereler zevkle izlediği bolluk berekete bakmaksızın doğrudan ahıra gitmiş, mışıl mışıl uyuduğu yerde, Mısır'dan ve Yulaf'tan dev dağların, çayır otlarından ve yoncalardan, kocaman vadilerin rüyasını görmekle meşgul atını kuvvetli şamarlar ve tekmelerle insafsızca uyandırmıştı. Tarrytown'un üzerinden yükselen, öğleden sonraları neşe içindeki geçtiği o azametli tepelerin eteklerini takip ederek evine dönmek üzere yola koyulduğunda, gece yarısının en dehşet verici vakitleri çökmüştü. Kendisi kadar iç karartıcı bu vakitte, onun epey aşağısında kalmış tapanzi, karaya demirlenip bir o yana bir bu yana usulca salınan bir şalopa direğiyle kapkara ve belli belirsiz bir biçimde dört bir yana serilmişti. İkabod, gece yarısının bu ölüm sessizliğinde Hudson'ın öte kıyısındaki bekçi köpeğinin havlamasını bile duyabiliyordu. Ancak ses, insanın sadık dostu olan bu hayvanın yalnızca uzaklığına dair bir ipucu verecek şekilde belli belirsiz ve cansızdı. Zaman zaman, kazara uyanmış bir horozun tepelerin arasındaki uzak çiftlik evlerinin birinden gelen upuzun ötüşü de çok çok uzaklara kadar yankılanıyor, ancak İkabod'un kulağına hayali bir sesmiş gibi geliyordu. Yanında yöresinde bir çekirgenin arada sırada kulağa çalınan hüzünlü cırıltısı yahut bir öküz kurbağasının yakınlardaki bir bataklıkta huzursuz uykusunun arasında yatağında dönüp duruyormuşçasına çıkardığı boğuk gurultular haricinde hayat emaresi taşıyan hiçbir şey yoktu. Şimdi o öğleden sonra dinlediği tüm hayaletli ve cinli hikayeler İkabod'un zihnine üşüşüyordu. Gece adam akıllı karanlıklaşıyor ve devinen bulutların yer yer kendisinden gizlediği yıldızlar gökyüzünde gittikçe daha derine batıyormuş gibi görünüyordu. İkabod daha önce kendisini hiç bu denli yalnız ve kederli hissetmemişti. Üstelik pek çok hayaletli hikayenin geçtiği o yere de iyiden iyiye yaklaşıyordu. Yolun orta yerinde, yöredeki diğer tüm ağaçların yukarısında bir dev gibi dikilerek adeta bir nirengi noktası oluşturan devasa bir lale ağacı yükselmekteydi. Sıradan bir ağaç gövdesi oluşturabilecek denli iri ve yamru yumru olmuş tuhaf dalları, kıvrıla kıvrıla neredeyse yere değecek kadar alçaldıktan sonra tekrar gökyüzüne yükseliyordu. Yakın zamanda tutsak alınan talihsiz Andre'nin acıklı öyküsüyle ilintili bu ağaç, herkes tarafından binbaşı Andre'nin ağacı olarak biliniyordu. Halk, kısmen adını aldığı zavallı adamın kaderini acıdığından, kısmen de çevresinde görüldüğü ve duyulduğu söylenen bir takım garip görüntülerle ıstırap dolu ağıtlar sebebiyle bu ağaca hurafeyle karışık saygı dolu bir gözle bakıyordu. İkabod, bu dehşet verici ağaca yaklaştıkça kendi kendine bir ıslık tutturdu. Bir anlığına karşılık verildiğini sandı. Ancak kuru dalların arasından uğuldayıp gelen şiddetli rüzgarın sesiyle karıştırmıştı. Biraz daha yaklaştıkça ağacın ortasında asılı duran beyaz bir şey görür gibi oldu ve ıslık çalmaya son verdi. Fakat daha yakından inceleyince buraya daha önce bir şimşeğin düştüğünü ve ağacı bembeyaz ve çırılçıplak bir biçimde ortada bırakmadığını ayrımsadı. Tam o sırada birdenbire bir haykırma duyar gibi oldu. Dişleri zangır zangır birbirine çarparken dizleri de titremekten eğere vuruyordu. Ancak onun da Meltem'le birlikte sallanmakta olan dalların birbirine sürtünürken çıkardığı ses olduğunu fark etti. Bunların ardından ağacı güvenli bir biçimde geçti. Gel gelelim ileride yepyeni tehlikeler kendisini bekliyordu. Ağaçtan yaklaşık 200 metre uzaklıkta küçük bir dere yolu kesiyor, Vilnin bataklığı ismiyle bilinen sulak ve sık ağaçlı ormanlık bir vadiye doğru akıyordu. Yan yana dizilen birkaç budanmamış kütük, akarsuyun üzerinden geçerek köprü vazifesi görüyor, yabani üzüm asmalarıyla birbirine sıkı sıkıya dolanmış meşe ve kestane ağacı topluluğu, derenin ormana girdiği tarafta suya benek benek karartılar halinde yansıyordu. Ağaçtan yaklaşık 200 metre uzaklıkta küçük bir dere yolu kesiyor, Vilnin bataklığı ismiyle bilinen sulak ve sık ağaçlı ormanlık bir vadiye doğru akıyordu. Yan yana dizilen birkaç budanmamış kütük, akarsuyun üzerinden geçerek köprü vazifesi görüyor, yabani üzüm asmalarıyla birbirlerine sıkı sıkıya dolanmış meşe ve kestane ağacı topluluğu, derenin ormana girdiği tarafta suya benek benek karartılar halinde yansıyordu. Bu köprüyü geçmek en zorlu sınavdı. Zira talihsiz Andre'nin yakalandığı, onu gafil avlayan güçlü kuvvetli köy ağalarının altında gizlendiği kestane ağaçlarının ve asmaların bulunduğu o yerle aynı bölgedeydi. O günden bu yana burası lanetli akarsu olarak biliniyor ve akşam çöktükten sonra buradan yalnız başlarına geçmek zorunda olan okul çocuklarının içlerine korku salıyordu. Ikabod'un kalbi akarsuya yaklaştıkça güm güm atmaya başlamış, ancak yine de tüm metanetini toplayarak atının sağrısını ayağıyla 10 kez dürtmüş ve köprüyü çarçabuk geçmeye yeltenmişti. Fakat huysuz ve ihtiyar hayvan, ileriye doğru fırlamaktansa yana dönmüş ve çitlere paralel olarak koşmaya başlamıştı. Oyalanmaktan mütevellit endişesi ve korkusu artan Ikabod, dizginleri öte yana çekmiş ve diğer ayağıyla da hayvanı hışımla dürtmüştü. Ama nafile. Atı hızlanmıştı hızlanmasına, fakat yalnızca yolun karşı yönündeki böğürtlen çalılıklarının ve akça ağaç fidanlarının arasına dalmak üzere koşturuyordu. Öğretmen, mahmuzunu ve kırbacını, ihtiyar karabarutun, bir deri bir kemik kalmış sağrısında şaklatmış, zavallı hayvanı burnundan dumanlar çıkartarak solumasına sebep olacak ve kendisinin de kafasının üzerine düşmesine yol açacak bir hızla tam da köprünün yanı başına dehlemişti. Tam o esnada Ikabod'un hassas kulakları köprünün yanında sulara batıp çıkan adım seslerine dikkat kesilmişti. Ormanın koyu gölgeliğinde, derenin kıyısında durmuş kocaman, biçimsiz, kapkara ve upuzun bir şeye bakmaktaydı. Kılını bile kıpırdatmadan karanlığın içinde dikilen bu şey, zavallı yolcunun üzerine her an atılacakmış gibi duran devasa bir canavar gibi görünmekteydi. Korkudan dona kalmış öğretmenin saçları dehşetten diken diken olmuştu. Ne yapılabilirdi? Dönüp kaçmak için çok geçti. Üstelik rüzgarın kanatlarında uçan bir hayaletten ya da cinden kaçmak mümkün müydü? Bu sebepten yürekli görünme gayretiyle kekeleyerek ''Sen de kimsin?'' diye sordu. Yanıt gelmedi. Sorusunu daha da belirgin bir sesle yeniledi. Yine yanıt gelmedi. İnatçı kara barutun böğrünü bir kez daha kırbaçladı ve gözlerini sımsıkı yumarak gayri ihtiyari bir tutkuyla bağıra çağıra bir ilahi söylemeye başladı. Tam o esnada dehşet saçan müpem cisim kımıldanmaya başladı ve bir çırpıda yolun ortasına sıçrayarak dikildi. Gece karanlık ve sıkıntı verici olmasına karşın bu meçhul varlığın biçimi az çok seçilebiliyordu. Kocaman bir süvariymiş gibi görünen bu varlık, güçlü kuvvetli bir yapısı olan simsiyah bir ata binmişti. Ne rahatsızlık verecekmiş ne de yakınlık gösterecekmiş gibi görünüyordu. Yalnızca yolun bir kıyısında durmuş uzak ve de soğuk bir biçimde dikiliyor, atıyla korkusunun ve huysuzluğunun ancak üstesinden gelen kara barutun göremeyeceği bir açıda aheste aheste koşturuyordu. Bu tuhaf gece yarısı refakatçisinden hiç de hoşnut olmayan ve yumruk bromun fırtına süvariyle olan serüvenini anımsayan Ikabod, süvariyi arkasında bırakma umuduyla atını hızlandırmıştı. Gel gelelim, yabancı da atını eş ölçüde hızlandırmıştı. Bu sefer durmuş ve müpem varlık geride kalır düşüncesiyle yürümeye başlamış, ancak süvari de aynısını yapmıştı. Ikabod'un kalbi iyiden iyiye eziliyordu. İlahisini kaldığı yerden sürdürmeye uğraştı. Ancak dili damağına yapışmıştı ve bir kıta dahi söylemesine imkan vermiyordu. Peşini bırakmayan refakatçisinin bu karamsar ve inatçı sessizliğinin altında esrarengiz ve ürkünç olan bir şeyler vardı ki çok geçmeden meydana çıkacaktı. Atını, devasa uzunlukta ve pelerinle sarıp sarmalanmış yolcu ahbabının kim olduğunu seçebileceği bir yükseltiye süren Ichabod, az daha korkudan küçük dilini yutacaktı, zira süvari başsızdı. Ancak bu daha hiçbir şeydi. Çünkü süvarinin omuzlarının üzerinde olması gereken başını, eğer de sallanır vaziyette gördüğünde, dehşeti ayyuka çıkıp çaresizliğe dönüşmüştü. Ani bir hamleyle bu varlığı atlatabilmek umuduyla, kara baruta korku içinde tekmeler savurmuş, ancak hayalet de onunla birlikte atağa geçmişti. Bunun üzerine tüm engelleri aşarak olağanüstü bir hızla dolu dizgin koşmaya başladılar. Her sıçrayışta taşlar havalanıyor, kıvılcımlar saçılıyordu. Ichabod kaçma coşkusuna kendini kaptırıp sırık gibi bedenini atının başı üzerinden uzattıkça uyduruk giyimleri havada çırpınır gibi dalgalanıyordu. Nihayet uykulu kuytunun sona erdiği yola varmışlardı. Ancak şeytan tarafından ele geçirilmiş gibi görünen kara barut devam etmektense gerisin geriye dönmüş ve solda kalan tepeye doğru bodoslama fırlamıştı. Bu yol, cinli hikayedeki o meşhur köprünün bulunduğu ve tümseklerin öte tarafında üzerinde kireç badanalı kilisenin yükseldiği yemyeşil bir tepeye açılan, aşağı yukarı 40 kilometre boyunca iki yanındaki ağaçların gölgeleriyle çevrelenmiş kumlu bir kuytuluktur. Atının paniği kovalama sırasında beceriksiz binicisine şimdiye deyin besbelli ki fayda sağlamıştı. Ancak tam kuytunun yarı yoluna kadar gelmişlerdi ki eğer kolanları çözülmüş, altından kayıp yere düştü düşecek vaziyete gelmişti. Ichabod eğere yapışıp sımsıkı tutmaya çabaladı ancak nafileydi. Eğerin kayıp düştüğü ve takipçisinin atı tarafından çiğnendiğini duyduğu esnada yaşlı kara barutu boynundan yakalayarak kendisini yere yuvarlanmaktan kıl payı kurtardı. Bir anlığına aklından Hans van Ripper'ın gazabının yaratacağı dehşet geçiverdi. Zira düşen onun pazar günü kullandığı eğerdi. Ancak şu an ufak tefek şeylere endişelenmek için uygun bir vakit değildi. Zira iblis hızını arttırmıştı. Kendisiyle ne kadar da beceriksiz bir biniciydi, atın üzerinde kalabilmek için çabalayıp kah o yana kah bu yana kayıyor ve hayvancağızı ikiye böleceğinden pek bir korkarak zavallının omurgasına yükleniyordu. Ağaçların arasındaki bir açıklık, Ichabod'un içini kilise köprüsünün yakınlarda olduğu düşüncesiyle ferahlatmıştı. Derenin orta yerinde dalgalanan gümüşü bir yıldız yansısı da bunu pekiştiriyordu. Ötedeki ağaçların aşağısında belli belirsiz parıldayan kilise duvarlarını seçti. Buranın, yumruk bromun hortlak rakibinin ansızın ortadan kaybolduğu yer olduğunu anımsadı. ''Hiç olmazsa şu köprüye erişebilirsem'' diye aklından geçirdi Ichabod. ''Güvende olurum.'' Tam o esnada simsiyah atın hemen ardında hızla soluk alıp verdiğini duydu. Öyle ki sıcak soluğunu ensesinde duyumsamıştı. Sağrısına yediği ikinci bir sarsıcı tekmeyle fırlayıp köprüye sıçrayan kara barut, gürültüyle titreyen tahtaların üstünden gümbür diyerek geçip karşı yakaya ulaşmıştı. Ichabod tam arkasını dönmüş, kendisini kovalayan bu hortlağın söylentilerde olduğu gibi alevlerin ve kıvılcımların arasında ortadan kaybolup kaybolmadığına bakıyordu ki, hayaletin üzengileri üzerinde tekrar yükseldiğini ve kafasını kendisine doğru savurduğunu gördü. Ichabod bu dehşetengiz kurşunu atlatabilmek için son bir gayret gösterdi fakat geç kalmıştı. Hortlağın fırlattığı kafayla tepesinin üstüne paldır küldür yuvarlanırken, kara barutla hayalet süvari ve onun siyah atı yanından fırtına gibi esip gitmişti. Ertesi sabah yaşlı at, eğersiz ve de yolları boşta, sahibinin kapısında sakince otlarken bulunmuştu. Ichabod'sa ne kahvaltı ne de akşam yemeği vaktinde ortalarda görünmüştü. Çocuklar okulda toplanmış, derenin iki yakasında aylak aylak yürüyüp dururken dahi öğretmenleri ortalarda yoktu. Hans van Ripper, eğerinin ve zavallı Ichabod'un akıbeti konusunda bir hayli tedirgin olmuştu. Bir soruşturma başlatılmış ve etraf kolaçan edilmiş, bu hummalı araştırmanın neticesinde bir takım izler bulunmuştu. Yolun kiliseye giden bir yakasında çamurda çiğnenmiş eğere, toprakta derin çukurlar bırakılmış toynak izlerine rastlanmış, deli gibi koşmak sebebiyle toprağa kazındığı besbelli olan bu izler köprüye değin sürülmüş, ötesinde derenin genişleyip suyun derinden ve koyularak aktığı kısmının kıyısında hemen dibinde parçalanmış bir bal kabağıyla talihsiz Ichabod'un şapkası bulunmuştu. Dere aranıp taranmış, ancak öğretmenin bedeni meydana çıkarılamamıştı. Hans van Ripper, Ichabod'un mal ve mülküyle ilgilenmek için atanan kişi olarak iki tanesi sağlam üç gömlek, boynuna doladığı bir atkı, bir yahut iki çift yönlü konç, fitilli kadifeden eski bir çift potur, paslanmış bir ustura, sayfalarının köşeleri kıvrılmış bir ilahi kitabı ve de kırık bir akort düdüğünden ibaret tüm mal varlığının bulunduğu bohçayı tetkik etmişti. Kitaplar ve okul mobilyaları ise Cotton Mather'ın cadılığın tarihi, bir New England yıllığıyla Fantasel'in biricik varisi hanımefendi için dörtlükler kopyalama girişimiyle kargacık burgacık yazı ve mürekkep lekeleriyle doldurduğu büyük boy bir sayfanın bulunduğu rüyalar ve fallarla alakalı bir kitap haricinde umuma bağışlanmıştı. Bu büyük kitapları ve şiir karalamaları okuma ve yazmanın faydasını göremediğinin farkına varmasından mütevellit, daha o vakitten çocuklarını okula göndermemeyi aklına koymuş Hans van Ripper tarafından çok geçmeden alevlere teslim edilmişti. Ichabod, kayboluşunun bir ya da iki gün öncesinde aldığı maaşıyla hali hazırda ne kadar parası bulunuyorduysa, hepsini yanına almış olmalıydı. Bu esrarengiz olay, ertesi pazar günü kilisede pek çok yoruma sebep oldu. Dedikodular kilise bahçesinde, köprüde ve şapkayla bal kabağının bulunduğu noktada dönüyor, orada düğümlenip kalıyordu. Brower'ın, yumruğun ve başkalarının bir yığın hikayesi zihinlerde beliriyor ve hepsi özenli bir biçimde bir arada değerlendirilip alametleri de bu son olayla karşılaştırıldığında başlar sallanıyor ve Ichabod'u fırtına süvarinin alıp götürdüğü sonucuna varılıyordu. Bekar ve kimseye borcu olmayan bir kişi olduğundan artık hiç kimse onun için endişelenmiyordu. Okul kuytunun başka bir yerine taşınmıştı ve Ichabod'un yerinde de başka biri hüküm sürüyordu. Olaydan birkaç yıl sonra New York'a ziyaret amacıyla gitmiş yaşlı bir çiftçinin Ichabod Crane'in hala yaşıyor olduğunu, bölgeyi kısmen hayaletten ve Hans van Ripper'dan korktuğu için kısmen de varis hanımefendinin kovması sebebiyle küçük düşmesinden ötürü terk ettiğini, okul işine devam edip aynı zamanda hukuk okuduğunu ve baroya kabul edildiğini, daha sonra siyasete atılıp seçim kampanyası düzenlediğini, gazeteler için yazılar yazdığını ve nihayetinde 10 sterlinlik davalara bakan bir mahkemede hakim olduğunu söylediği doğrudur. Rakibinin ortalıktan kaybolmasının üzerinden çok geçmeden, gençliğinin baharındaki Katrina'ya kilise mihrabına dek muzaffer bir edayla eşlik etme şerefine erişen Yumruk Brown'unsa, Ichabod'un başına gelenlerden son derece haberdar gibi göründüğü gözlenmişti. Zira ne zaman Ichabod'un hikayesi anlatılsa, bal kabağı bahsine gelindiğinde kimilerini Brom'un gördüğünden çok daha fazla şey bildiğinden kuşkulanmaya iten içten kahkahalara boğuluyordu. Gel gelelim böyle meselelerde en iyi hükümleri veren köylü ihtiyar kadınlar, Ichabod'un doğaüstü varlıklar tarafından kaçırıldığı fikrine hala sahip çıkmaktadırlar. Öyle ki kış akşamlarında ateş başlarında toplanıp birbirlerine sık sık anlattıkları hikayelerin arasına bu çok sevdikleri hikayeyi de eklerler. Köprüye gelince, o da zamanla insanlarda her zamankinden daha fazla huşu uyandıran bir nesne haline gelmiştir. Belki de sonraki yıllarda kiliseye giden yolun değirmen havuzunun kenarından geçecek biçimde değiştirilmesi de bu yüzdendir. Terk edilen okula gelince, o da çok geçmeden çürüyüp yıkılmış ve söylentilere göre talihsiz öğretmenin hayaleti buraya dadanmıştı. O zamandan bu zamana, durgun yaz akşamları sallana sallana saban sürmekten evlerine dönmekte olan çiftçi yamaklarının kulağına uykulu kuytunun huzurlu ıssızlığında bir ilahi tutturmuş, hüzünlü hüzünlü söyleyen öğretmenin sesi çalınırmış gibi gelir. Ek, Bay Knickerbocker'ın el yazmaları arasında bulunmuştur. Yukarıda bahsi geçen hikayeyi, Manhattuaların kadim şehrinde düzenlenen ve yörenin ileri gelen akıllı ve tanınmış insanlarının da bulunduğu bir heyet toplantısında duyduğum biçimiyle aktarmaya çalıştım. Hikayeyi bana anlatan zat, beyaz beneklerle bezenmiş bir kıyafet giymiş, son derece nükteden bir ifadesi olan ve fazlasıyla fakir olduğunu düşündüğüm, cana yakın, pespaye kılıklı, ihtiyar bir beyefendiydi ve insanları eğlendirmek için olabildiğince çabalamıştı. Hikayeyi anlatmayı bitirdiğinde herkes kahkahalara boğulmuştu ve anlattıkları bilhassa vakitlerinin büyük bir kısmını uyuyarak geçiren iki yahut üç heyet vekili olmak üzere pek çok kişi tarafından beğenilmişti. Gel gelelim tam anlamıyla ağırbaşlı ve epey sert bir yüzle dikilmekte olan uzun boylu, bakışları soğuk, kaşları kalkık ihtiyar bir beyefendi durup durup kollarını kavuşturuyor, başını eğiyor ve bir şeylerden kuşku duyuyormuş gibi yere bakıyordu. Yalnızca geçerli sebepleri olduğunda başka bir deyişle mantık ve kanun yanlarında olduğu takdirde gülen ve bu durumlar dışında güldükleri asla görülmeyen insanlardandı. Topluluğun geri kalanının neşesi yavaş yavaş dağılmış, ortama sessizlik hakim olmuştu. Bir kolunu sandalyesine, ötekini beline dayamış, hafif ancak fazlasıyla ağırbaşlı bir baş hareketiyle hikayenin ne anlatmak istediğini ve hikayeden çıkarılması gereken dersi sormuştu. Hikayeyi anlatan adam, tam bu zahmetli uğraşının ardından serinlemek için şarap kadehini dudaklarına götürüyordu ki, bu soru üzerine bir an duraladı. Soruyu soran kişiyi muazzam savunmacı bir tavırla süzdükten sonra bardağı yavaşça masaya bıraktı ve hikayenin mantığa uygun bir biçimde yorumlanması gerektiğini anladı. Hayatta hiçbir vaziyet yoktur ki insana fayda sağlamasın, onu keyiflendirmesin. Elbette şu nükteyi aklımızda bulundurmak kaydıyla. Hortlak süvarilerle yarışan adamların başları muhakkak ki derde girer. Binaenaleyh, bir taşra öğretmeni bir Hollandalı varisin aşkından mahrum kalmışsa, bu politikada yükselebilmesi için şüphesiz bir fırsattır. Açıklamayı yapan benekli kıyafetler içindeki adam, bana öyle geldiği üzere muzaffer bir edayla soruyu soran beyefendiye yan yan bakmaktayken, temkinli beyefendi bu muhakeme karşısında iyice afallamış halde kaşlarını adam akıllı çatmıştı. En nihayetinde tüm bunları kafasında bir yerlere oturtmasına karşın, yine de hikayeyi biraz mübalağalı bulmuş, hikayenin 2-3 yeriyle alakalı kafasında kuşkular oluşmuştu. ''Haklısınız efendim,'' demişti, bunun üzerine hikayeyi anlatan adam. ''Bu meseleye gelince, yarısına bizzat ben dahi inanmıyorum.'' Son.